Ayrım 24, Yüksek Topuklar, Murat A. Mungan, sayfa 293. 20. Taraça. İstiklal Caddesi'nden meydana çıkıp otoparkına bıraktığımız arabayı almak için AKM'ye yöneliyoruz. Klasik müzik konserleri için Taksim'e indiğim günlerden kalma bir alışkanlıkla hep buraya park ederim arabamı. Alışkanlıklarımdan kolay vazgeçemem. Boğaz'a doğru giderken Dolmabahçe deniz kenarına indiğimizde kafama üşüyen sıkıntılı soruları ve sorunları biraz olsun rüzgara vermek istiyor. Arabanın camlarını aralıyorum. Denizden esen rüzgarın taşıdığı iyot ve belli belirsiz yosun kokusu iyi geliyor. Biraz olsun gerginliğimi hafifletiyor. Deniz kenarı her zaman iyi gelmiştir bana. Sırf bu yüzden bile İstanbul'dan vazgeçemem. Radyoyu açıyorum. Kanal ararken tosladığımız kimi günün sevilen manasız ve maraz şarkılarına Tuğde'nin can havliyle atılarak arsızca eşlik etmesine aldırmadan dilediğim türde bir müzik bulana kadar gezinmeyi sürdürüyor. Sonunda hiç olmazsa akit caz tür şeyler çalan bir kanalda karar kılıyorum. Araba sürerken tempo iyidir. Eski arkadaşlarla çoğu kez bir rastlantı sonucu orada burada karşılaşmalar ya da kimi ayaküstü buluşmalar bile çoğu kez her şeyi anlamaya yeter. Bunun için yılda bir kez toplanmanın ne gereği var? Yollar çoktan ayrılmış, köprülerin altından çok sular akmış, hayat size farklı yerlere savurmuştur ama bunu bilmek kimseye yetmez. Herkes ayaküstü de olsa karşılaştırmalar yapmak ister. Kadınlar bu çeşit karşılaştırmalarda bulunmaktan ve döküm yapmaktan hoşlanırlar. Şimdi karşısında duran eski arkadaşından neyinin eksik ya da fazla, neyinin yanlış ya da doğru olduğunu anlamaya, daha doğrusu için için üstünlük kurmaya çalışır. Çoğu kez fazlasıyla belli eder. Hatta saklamaya bile çalışmazlar. Bir an düşünüyorum, sırf Tuğde kendine uygun arkadaşlar bulup eğlensin diye kendime bir işkence sahası mı yaratıyorum? Ama artık yola çıkmıştık bir kez. Her nasılsa trafiğe fazla takılmadan vaktinden önce Boğaz sırtlarına tırmanıyor. Korulukların başladığı tepelerde eskiden kim bilir hangi paşanın konağı olup şimdi lokal olarak kullanılan büyük gösterişli bir binanın önünde duruyoruz. Bizi gören otopark kahyaları fırlıyorlar bulundukları gölgeli yerden. Arabanın anahtarını üzerinde bırakıyor. Süt akı kabartma pencere pervazları motifli alınlıklarıyla uyum içindeki uçuk yeşile boyanmış cephesiyle göz alan üç katlı binaya giriyoruz. Girişte gerisinde gelenleri karşılayan fazla ciddi görünüşlü iki görevli kızın bulunduğu geniş bir masanın üzerinde konukların adları yazı çeşitli zarflar var. Adımı arayıp buluyor, ne işe yarayacağını anlamadığım zarfı alıyorum. Kızların zarfları göstere göstere ikna edici olmaya çalışan bir yüzle yaptıkları bir takım açıklamaları doğrusu yarım kulak dinliyorum. Kafam gereğinden fazla lüzumsuz bilgiyle yüklü. Bu zarfların ne işe yaradığını bilmesem de olur. Tavana kadar yükselen, devasa pencerelerinden vuran gür ışığın, yeni cilalanmış parkeleri kamaştırdığı hayli büyük, yarı yarıya boşaltmış bir salondan yankılanan ayak sesleriyle geçerek, göz alabildiğine büyük bir bahçeye açılan geniş, ferah bir taraçaya çıkıyoruz. Tuğde, taraçaya kaderi şimdiden belli olmuş geleceğin büyük bir starı gibi adım atıyor. Yüzün hülyalı bir kibir, kendi geleceğin ufkuna dalmış gözlerinde yaşanan büyük bir dalgınlık var. Bahçenin üzerinden hep öyle denir ya, bütün görkemiyle Boğaz görünüyor. Taraçanın çeşitli yerlerine serpiştirilmiş birbirini tutmayan mobilyalardan oluşan oturma grupları. Ahşap, bambu ya da cam masalar, hasır metal ve ahşap iskemleler, geniş rahat koltuklar, yüzü azıcık eprimiş kanepeler, çırtkan renkler taşıyan desenli desensiz dev minderler, tasarlanmış bir serserilik, hafif bohem bir hava veriyor ortalığa ve kız kıza geçirilmesi amaçlanmış bu özel günü anlamlandırıyor. Bahçedeki çiçek ve bitki bolluğunun varlığıyla yetinilmeyip taraçanın dört bir yanına dev saksılarda rengarenk çiçekler, çeşitli ağaççıklar, gür bitkiler serpiştirilmiş. Gerilerde bir yerde kas katı kolulanmış kağıt akı beyazında yerlere kadar inen örtüsüyle boydan boya uzanan zengin çeşitle donatılmış bir açık büfe masası konukları ağırlamaya hazır bekliyor. Taraçada ve bahçede hazırlanmış masaların bir bölümü şimdiden dolmuş, özellikle taraça parmaklığına dolayısıyla manzara yakın olanlar. İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Böyle zamanlarda sıkıntılı bir gerginlik gelir üzerime. Hoş, üzerime sıkıntılı bir gerginlik gelmesi için fazla bir şey olması gerekmez ya. Bakın, o konuda çok kalenderimdir. Ufak bahanelerle bile yetinmeyi bilirim. Daha girer girmez münasebetsiz biri tarafından esir alınmaktansa En azından başlangıç için görmekten hoşnutluk duyacağım tanıdığım bir yüz arıyorum etrafta. Gördüğüm kadarıyla etraftaki çocuk sayısı kısa bir Tude tatili yapacağım konusunda ümit veriyor. Haliyle kızını aranıyor gözlerim. Ana kız belki dünün rövanşını almak isterler. Şöyle alıcı bir gözle baktığımda etrafta hakkında konuşacağım, hem de uzun uzadıya konuşacağım ne çok kadın var, ne çok gözlem, ne çok saptama, ne çok çağrışım ve anımsama olanağı. İnsan o güne kadar bilmiyorsa bile bu kadınlara baktıkça bilinç akımını yeniden keşfeder. Burada gördüğüm kadınların hepsine kitabın harcına karılacak birer unsur gözüyle baktığımı fark ediyorum. Bilmem ki bu benim yavaş yavaş yazar olmaya başladığımın bir göstergesi sayılabilir mi? Daha dememe kalmadan ilk unsur bütün haşmetiyle karşımda bitiveriyor, müheyya. Bütün kalabalıklar için ilk görülen kadındır hep. Bu kural bugün de değişmiyor. Uzun boylu, geniş omuzlu, atletik yapılı, hayli gösterişli bir kadındır. O kadar gösterişlidir ki size güzel olup olmadığını düşünecek zaman bile bırakmaz. Erkeksi denebilecek sert köşeli hatlarına karşın çok dişi bir havası vardır. Karşı tarafta merak uyandıran acı bir dişiliktir bu. Nedense Antonioni'nin Jean-Luc Godard'ın koyu kıvam filmlerine yakıştırasın benim. Aynı tarz kadın olmasalar da bana bir parça Aranjman Aysel'i de hatırlatır. Bu belki de cinselliklerin pervasızca yaşamadığı gözü pek üsluplarından ötürüdür. Ancak şıklık düşkünü kimi filmlerde olur sandığınız şeyleri yapmaktan, örneğin gösteriş şapkalar takmaktan ve dirseklerine kadar eldivenler giymekten korkmayan kadınlardandır. Ne var bunda demeyin. Gerçek hayatta bu çeşit kadınlardan çok yoktur. Nedense şapka devrinin ilk şaşalı yıllarından sonra şehirli kadınlarımızın çoğu şapkayı gündelik hayatından uzaklaştırmıştır. Şapka görülmeyi, fark edilmeyi bunca kolaylaştıran bir şey olduğu halde görülmeye, seyredilmeye bu kadar meraklı olan kadınlar bundan neden vazgeçmiş olsunlar ki? En akla yakın açıklama bence şu: şapka insanın kafasına işaret eden bir şeydir. Erkeklerse kafalı kadınlardan hoşlanmazlar. Ona bakarsanız erkeklerin omuzları ağlamak içindir ama erkeklerin çoğu omuzlarında bir kadının başını taşımaktansa hayatın yükünü taşımayı tercih eder. Müheyyanın renkleri ve modelleri giysilerine göre değişen, başta geniş kenarları olmak üzere gösteriş şapkaları her yerden fark edilir. Sürekli siyah ve kırmızı giymesiyle, yıllardır ölçüsü değişmeyen ince beliyle, iyi bir tango ustası olmasıyla, gümüş takıları ve deri kemerleriyle ünlüdür. Bilebildiğim kadarıyla şu koca İstanbul'da en fazla küpesi, yüzüğü, takısı olan kadın odur. Bir gün taktığını ertesi gün çöpe atsa bile ömrünün sonuna kadar yetecek yüzüğü, küpesi, takısı vardır. Müheyya kulaklarını normal insan kulağı boyutlarına indirebilmek için tam 3 kez kestirmek zorunda kalmıştır. Başın iki yanına koca koca sargılar ve bandajlarla geçirdiği günleri toplasanız başkasına bir ömür çıkar. Okuldayken edebiyat derslerini abartırsanız en iyi ben açıklardım. Sanki o koca koca küpeler kulaklarını daha küçük gösterecekmiş gibi yıllarca iri küpeler takıp durmuştur. Neden bazı kadınlar kusurlarını kendi elleriyle abarttıklarında kusur olmaktan çıkacakmış sanırlar? Müheyya ile karşılıklı hal hatır soruyoruz. Bize bulunduğu masayı gösterip birlikte oturabileceğimizi söylüyor. Erkek bulunmayan bir ortamda müheyyanın çok fazla kalmayacağını biliyorum. Bu yüzden bu teklife sıcak bakabilirim ama benim gözüm şu, ta en köşedeki gözlerden uzak boş masada, ağaç altında kuytu bir yer olduğu için eminim oraya oturmak isteyen çıkmayacaktır. Müheyyanın başta özelliği ömrü boyunca hiç çalışmamış olmasıdır. Öyle kadınlar vardır, ne iş yaptıkları belli değildir ama hep ortadadırlar. Başlarından bir ya da iki evlilik geçmiştir. Sonra evlilikle de uğraşmaz, birlikte yaşamalarla idare ederler. Babalardan, kocalardan bir şeyler kalmıştır. Her sıkıştıklarını ya satacak bir şeyleri ya el uzatacak bir yakınları vardır. Kimi zaman ilk evlilikten olma çocuğun hatına ilk kocasının eve katkıları falan olur. Yaşama standartlarını asla düşürmeden bütün bir hayatı geçirirler. Çok sıkıldıklarında bazı işler yapıyormuş gibi yaparlar. Örneğin biriyle ortak butik falan açarlar, antikacılık, dekorasyon ya da emlak işlerine kalkışırlar. Yaşamlarındaki hiçbir şeyi düzenli olarak sürdüremedikleri için yarısı yolda kalmış maceralarla yeniden hiçbir iş yapmadıkları başıboş günlerine dönerler. Onları yeniden iş saatleri dahilinde Boğaz'daki balık lokantalarında kafa çekerken ya da tekne sefalarında gezerken görebilirsiniz. Siz kıyıda yürürken hayatta dalga geçer gibi el sallar geçerler. Müheyya da böyle kadındır. Vicdanını hafifletmek için Müheyya'ya karşı gereğinden fazla bonkör davranan eski kocasının cüzdanını epey hafifletmiş, paraların suyunu çekmesine yakın artık bir iş kurmak istemiş, tahmin edebileceğiniz gibi takı işine kalkışmıştı. Çok da başarılıydı. Neden sürdürmedi bilmiyorum. Bilebildiğim kadarıyla Müheyya'nın diğer bir temel özelliği hayatında sürekli anlamda hiçbir erkeğin olmamasıdır. Çok genç yaşta çılgınlar gibi sevişerek evlendiği ilk kocasının genç bir kıza aşık olup Müheyya'yı terk etmesinden sonra Müheyya kırılan kadınlık gururunu yıllarca onaramamış, anladığım kadar yeniden terk edilmek ve yeniden aynı biçimde acı çekmek korkusundan ötürü hayatına bir daha erkek sokmamıştır. Sanki bir gurur kaybıyla birlikte bir hayat kaybına da uğramıştır. Hep başkalarının erkekleriyle idare eder. Çoğu kez tanıdıklarının, bildiklerinin, arkadaşlarının erkekleridir bunlar. Fazla uzağa açılmaz, hep yakın çevrede çalışır. Kaçamak yapma meraklılarının, hayatına günah tadı isteyenlerin macerası olmuştur. Sanki böyle yaparak bir zamanlar uğradığı ihaneti anlamak, bir daha hiç onaramadığı derin bir yarayla dışına sürüldüğü hayata bir de öteki taraftan bakmak ister. Kimsenin elinden kocasını almaya kalkmaz. Kimsenin hayatında birinci kadın olmak istemez. Hep birinci kadınların korkusu, kuşkusu, tedirginliği olarak kalmayı yeğler. Herkesin hayatındaki şüpheli figürdür. Çevresindeki kadınlara kocalarının ya da sevgililerinin Müheyya ile bir ilişkisi olup olmadığı kuşkusunu taşıyarak bir zamanlar çektiği acıları dünyaya mı paylaştırmak ister nedir? Bu çeşit ilişkilerin ortaya çıkmasıyla birlikte başlangıçta tanıdıkları ve arkadaşlarıyla arasında büyük kavgalara, dargınlıklara yol açan bu durum, şeytan tüyü taşıyan Müheyya'nın ısrarlı girişimleriyle her seferinde çeşitli barışmalarla sonuçlanmıştır. Müheyya bu konudaki ahlaksızlığını, kural tanımazlığını kabul edilebilir ve artık kızlamaz bir hale getirmeyi, bu yüzden de bir çeşit dokunulmazlık kazanmayı başarmıştır. Herkes Müheyya'nın böyle biri olduğunu bilir. Kadınlara kalan kocalarını ondan uzak tutmaktır yalnızca. Müheyya her evin dışında durup pencereden içeri bakan yalnız kadındır artık. Güvenli ev işlerine güvensizlik korkusu salmanın yara almaz yerinde durup, her an çekip gidebilmenin sızılı özgürlüğüyle hayata insan zaaflarına ve ihanet çeşitlerine uzaktan bakar. Kimseye rövanş alma şansı tanımaz. Çünkü elinden alınacak ne bir kocası ne bir sevgilisi vardır. Bu yanıyla benim için ilginç bir insandır Müheyya. Tabii bütün bu özellikleri herkes tarafından bilinince çevresindeki kadınlar da önlemlerini ona göre almaya başlamış ve Müheyya'nın işini zorlaştırmışlardır. Bu yüzden bir ara İstanbul'dakilerden artık iş çıkaramaz hale gelince civar kentlere, Ankara, İzmir'e hatta yurt dışına gitmelere, orada yaşayan arkadaşlarının kocalarına, sevgilerine çengel takmaya başlamış. Hatta bir keresinde Lizbon'daki bir arkadaşının Oğuz Atay taklidi kitaplar yazdığı için Oğuz Atay C.R. diye anılan işe yaramaz kocasını baştan çıkarmak üzere kalkıp ta Lizbon'a kadar gitmiş. Gittiğinin ertesi sabahı zavallı ev sahibesinin işe gitmesini fırsat bilip kadının daha soğumamış yatağına girerek Oğuz Atay C.R. ile tehlikeli oyunlara dalmış. Türkiye'den misafirim geldi de işten izin alıp bir sevinç bir coşkuyla eve geri dönen kadın, kendi yatağında kocasından ve arkadaşına oluşan bu yakın manzarayla karşılaşınca ağır bir şok geçirerek hastaneye kaldırılmıştır. Kabul edin ki gece memleketten misafir gelen arkadaşınızı sabah kocanızın koynunda bulmak başınıza her zaman gelebilecek bir felaket değildir. Alın size beyaz kentte bir aile faciası. Fakat kadında da başka bir tuhaflık var. Çünkü şimdiki kocası da Paul Auster taklidi romanlar yazdığı için Paul Auster C.R. diye anılan bir romancı. Düşün adamın üçlemesinin adı bile İstanbul Üçlemesi. İstanbul'un şimdisinde ve tarihin labirentlerinde gizemli gizemli dolaşarak ikizini ve kendini arayan kimselerin anlamadığı aşırı sıkıcı içe kapanık bir yanı gölgede kalmış esrarengiz adamların yalnızlığını bunalımını falan yazıyor. Tabii gayet postmodern bir biçimde. Ben bu adamların gerçek hayattakilerine katlanamıyorum, romandakilerin kahrını niye çekeyim? Ayrıca erkeklerin modernlerinden ne hayır gördük ki postmodernlerinden görelim. Her neyse, tek korkum günün birinde kadıncağızın bu seferki kocasını yıllardır arayıp durduğu ikiziyle aynı yatakta basması. Birisiniz kader kendini hep aynı yerden tekrar tekrar eder. Üstelik kader dediğimiz şey gayet klasiktir, öyle modern postmodern falan dinlemez. Müheyya ilişkin bu bilgilerin ışığında bakıldığında onun şimdi beni görür görmez ilk sorusunun pek de masum olmadığını, beni düşündüğü ya da benim adıma kaygılandığı için sorulmadığını anlarsınız. Ne o şeker? Hala evlenmedin mi sen? Gülüyorum. Canım, diyorum. Benim evlenebileceğim erkekler ya evliler ya da birbirleriyle yaşıyorlar. Anlayacağım benim durumum hayli umutsuz. Sen benden ümidi kessen iyi olur. Genç yaşta karısını bir trafik kazasına kaybetmiş kişilerden medet ummaktan başka yapacak bir şey kalmıyor bana. Gülüşüyoruz. Biz şu masaya geçelim Enis Müheyya diye gözüme kestirdim masayı gösteriyorum. Ayaküstü azıcık lafladıktan Sümeyya görüşürüz diyerek açık büfeye yöneliyor. Çabuk adımlarla sağa sola birkaç selam verip tam gözüme kestirdim köşedeki kuytu masaya oturacak gibi oluyoruz ki neye gülüşüyorsunuz bakalım diye güçlü pençeriyle bir el tutuyor kolumu ve sarsalamaya başlıyor. Dönüp yüzüne bakmasam bile pençelerinden tanırım haberci Cemile bu. Akşamına kolumun orasında bir morluk bulacağımdan eminim. Daha önce de oldu biliyorum. Hem ben hem başkaları tarafından defalarca uyarıldı. Faydasız. Sözünü dinletmenin bir gereğiymiş gibi bir şey söylemek istediğinde mutlaka insanın kolunu kavrayıp sarsalar. Onunla konuşurken sürekli geri geri gitmek ihtiyacı hissedersiniz. İlkin hemen şunu söyleyeyim. Haberci Cemil adını ben takmadım. Ona bu unvanı hak verdi. Sahibine o kadar yakışan bir at ki benim yenisini bulmak için yaratıcılık zorlamaya kalkışmam fuzuli bir gayretkeşlik olurdu. Hem bence o bundan daha fazlasını hak edecek bir kadın da değil. Düz ayak sıradan bir at nesine yetmiyor? Haberci Cemile, haberci Cemile'dir o kadar. Gerçi okuldayken ben ilkin Müzevir Cemile adını takmıştım ama bana babamdan kalma zengin Osmanlıca lügat bilgim geniş kitleler tarafından pek benimsenmediği için herkesin anlayabileceği dildeki çevirisi haberci Cemile daha geniş bir ilgi gördü. Her yıl sınıf mümessili seçilirdi. Tahmin edebileceğiniz gibi hocalarla arası hep iyi, öğrencilerle arası hep kötüydü. Birbiriyle arası iyi olanların arasını bozmaktaysa üstüne yoktu. Her nasılsa hemen herkesin her şeyini anda haberi olur. Bunu bilmesi gereken ve gerekmeyen yerlere büyük bir hızla yetiştirme de gösterdiği başarılarından ötürü, ödüllendirildiği üstün liyakat ve hizmet madalyalarıyla dolu koca memeli göğsünü gere gere ortalıklarda dolanırdı. Hayat onun bu yanını hep ödüllendirdi. İleriki yıllarda ilkin bir gazeteci olarak, daha sonra bir televizyon habercisi olarak hak ettiği üne, paraya, kariyere sahip oldu. Şimdi büyük bir televizyon kanalının haber müdürü ama bilirsiniz bir eliyle verdiğini diğer eliyle almadı hayatın üstüne yoktur. Bütün dünyadan haberdar olsan ne fayda? Her seferinde kocasını yatıp kalktığı kadınlar konusunda en son Cemile'nin haberi olur. Allah'ın sopası teorisi. Eskiden de çok hırslı bir kızdı. Ülküsü yükselmek, yükselmek, ileri gitmekte. Türkiye'de solun en kızışmış zamanlarında dişi Lenin gibiydi. Görseniz bir keçi sakalıyla boynundaki kırmızı kaş kolu eksik dersiniz. Ona baktıkça sosyalizmin saflarını terk edip gidecek en son kişinin o olacağını sanırdınız. Oysa 12 Eylül 1980 sabahı sol safları terk eden ilkler arasında olduğundan eminim. Erkek tiplidir Cemile. Giydiği döpiyesler üzerinde erkek takım elbisesi gibi durur. Kendisinden harbi kız diye bahsedilmesi için elinden geleni ardına koymaz. Yeni yetmeliğinde oğlanlarla mahalle arasında top koşturduğu günlerde kendisinden penaltıcı Cemile diye söz edildiğini duymuştuk. Kahvede bağıra çağıra tavla oynar, okeyde çifte döner, küfürlü konuşur, yakın arkadaşı olan kadınlara lan kaltak diye seslenmeyi samimiyet zanneder. Bir zamanlar Cemile'nin erkek kardeşle evlenip ayrılan ama şimdi onunla aynı televizyon konusunda çalıştığı için ondan kurtulamamış bahtsız bir arkadaşımız ondan hep kayınbiraderim diye söz eder. Şu saydıklarımdan sonra normalde onun kadınlara düşkün bir ablacı Cemile olması gerekirken üstüne üstlük bir normaldir. Polisli korkurt meraklısı eşcinseller bu cümleden yola çıkarak kendilerini normal görmediğim alınganlığa kapılmasınlar lütfen. Çünkü Cemile karşı cinsel bile olamayacak kadar normaldir. Ayrıca normallik zaten olması gereken bir şey değildir. Bu yüzden hiçbir aklı başında eşcinselin normal olup olmamayı kendine dert edineceğini sanmıyorum. Normalliği normallere bırakın. Siz makul olun yeter. Cemile'yi kimse sevmez. Ama bu onun umurunda değildir. Hayatının hiçbir döneminde sevilmek gibi bir derdi olduğunu sanmıyorum. Kocaları tarafından bile sevilip sevilmediğini merak etmesine bahse girelim. Şu hali 3 koca aldığını söylemeliyim. Yalnızca yanında kimse yoksa canı sıkılır onun. Yalnız kalmaktan hoşlanmaz. Yanında iki çift laf edeceği birileri olsun. Gittiği yerlerde tek başına kalmasın. Her zaman her yerde herkesle selamlaşsın. Bu ona yeter. Bu arada ilk kocasına olma bir kızı var ki herhalde annesine baka baka ikrah getirdiğinden olsa gerek tam bir dişilik. Hipertrofisidir. 6 yaşında ciddi ölçüde makyaj yapmaya başlayıp 12 yaşında da bekaretini kaybetmiştir. Nereden mi biliyorum? Çünkü gazetelere haber oldu. Hem de 3. sayfadan değil, 1. sayfadan. Gene Allah'ın sopası teorisi. O zamanlar için bile dağ başı sayılabilecek Sarıyer sırtlarında gayet ağaçlıklı ve kuytu bir yerde akşam vakti gene öyle full makyaj, ayağında yüksek topuklu ayakkabılar, gerdanı salkım saçak incik boncukla dolu hafif bir dekolte giysiyle otostop yaparken kaçırılmış. Kaçıran genç yakışıklı ve üstelik nişanlı şoför suçunu kabul etmekle birlikte vallahi kendi istedi deyip durmuş. Artık siz hangisine inanmak isterseniz inanın ben bir yorum yapamayacağım. Birden bu sabah gurbet hanımın Tuğde için bu kız 13'ünü evde çıkarmaz derken neyi anlatmak istediğini kavruyorum. Tuğde hep bana birini fazla hatırlatıyor diye düşünürken bu kız hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Öyle ya, ikisi de aynı kumaştan yapılmışlar. İçimden gizli gizli Tuğde'nin 12 yaşında olmaya daha 7 senesi var hesabı yapıyorsam da doğrusu yıl hesabına fazla güvenemiyorum. Nasıl bizim zamanımızın 18 yaşı ile şimdinin 18 yaşı aynı değilse bu da aynı olmayabilir. Hem bizim kızın daha becerikli olmadığı ne malum. Her neyse. Haberci Cemile'nin kızı şimdi manken şarkıcı oldu. Aslında bizatihi kendisi her an ayaklı bir haber oldu demek daha doğru olur. 10 parmağındaki çeşitli marifetler nedeniyle televizyon dizilerinde oyunculuktan reklam filmlerine, televizyonlardaki sabah bonbonlarından gece salıncaklarına varana dek her çeşit gösteri sanatının içinde beyaz cam sayesinde evimizin bir ferdi gibi aramızda yaşayıp gidiyor. Cemile öyle bir kızı yokmuş ya da hiç olmamış gibi nasıl davranıyor anlamıyorum. Duyduğum kadar ana kız görüşmüyorlarmış artık. Erkekler kendi aralarında benim hiçbir zaman takamayacağım bir adla söz ediyorlarmış kızından, kadife ağız. Etli kırmızı, hep yarı aralık ve ıslak duran güzel dudaklarından ötürü değil, oral sekste göstermiş olduğu üstün performansından ötürü takılmış bu atmış o. Anasının hiç kapanmayan ağzından sonra bu da Allah'ın sopası değilse ne peki? Biliyorum fazla maço bir espri oldu ama unutmayın ki maço kadınlar en çok bu esprilerden anlarlar. Nihayet gözüme kestirdim kuytu köşe masamıza Cemile ile birlikte yerleşiyoruz. Bu arada haberci Cemile'nin bizimle fazla kalamayacağını bildiğim için yanımızdaki varlığından dertlenmiyorum. İstese de duramaz çünkü bu masada laf yok. Bu anlamda onun hayattaki hayal kırıklıklarından biriyimdir. En müsait olduğum zamanlarda bile beni konuşturmayı başaramamıştır. Beni başka insanlara tanıştırırken artık övmek için mi yermek için mi bilemem. Başka bir özelliğim yokmuş gibi söylediği ilk söz hep aynıdır. Bu kız hiç laf söz sevmez, hiç dedikodu bilmez. Ne bilsin gafil kadın benim, için için kitap yazdığımı ve asıl haberlerin hep sonradan geldiğini, hatta söz uçar, yazı kalır dendiğini. Masaya oturur oturmaz, kimleri görüyorsun diyor bana. Anlat bakalım. Sesinde daha çok bir röportaj tonu var. Kimseyi diyorum. Bilirsin ben biraz yabaniyimdir. Yüzünde tahmin etmiştim anlamına gelen bir hoşnutsuzluk, daha şimdiden bir sıkılmışlık ifadesi var. Tuğde'nin oturduğumuz masayı sevmediği, pek gözlerden uzak bulduğu belli. Boynunu uzata uzata taraça parmaklığın yanındaki masalara bakınıp duruyor. Onun gibi geleceğin büyük starının ortada yüksekçe bir yerde oturması ve çevresinin nedimelerinin alması gerekirken, onu bu ağaç dibi köşeye tıkıştırdığım için benden bir kez daha nefret ediyor olmalı. Kız Nermin, pek kabuğuna çekildin sen diyor haberci Cemile. Lan kaltak demeyip kız Nermin demesi bana belli bir ölçüde saygısı olduğunu gösteriyor Cemile'nin. Ne yapayım iş güç diyorum. En iyi savunma cümlesidir bu. İş güç. Kimseye ikna etmeden herkesi yatıştırır. Ya hep öyle hep öyle diyor. Şu senin berini duydun değil mi? Berin baranı mı? Diyorum. Görüyorsunuz ya kadının gerçek soyadını sahiden hatırlamıyorum. Ne bileyim senin berin işte. Söze duydun değil mi diye başlamak Cemile'nin temel cümle kalıbıdır. Kendinden önce hiç kimsenin duymamış olduğuna emin olduğu şeyleri bile aynı biçimde dile getirir. Sorusu karşısında fazla meraklı görünmemeye çalışıyorum. Yıllardır görmüyordum. Geçen gün tesadüfen rastladım ona diyorum. Ak merkezdeydi ama konuşamadık. Ne olmuş? Ağır bir trafik kazası geçirmiş. Topal kalmış kızcağız. Ne bahtsız karıymış abi ya. Topal kalması kendi kabahatiymiş gibi kızıyor Berin'e. Birden o gün Berin'in ardından bakarken ayağının aksaması geliyor gözlerimin önüne. Kuşkulanmış ama ihtimal vermemiştim. Doğruymuş demek, yazık. Kadın nerede bir felaket varsa paratoner gibi çekiyor üstüne abi ya. Bu kadar da olmaz ki. Gören de onu Boğaz Tepesi'nde bir kızlar toplantısında değil de iki tellinin cam kulelerinden birinde öğle yemeğinden dişlerine maydanoz kalmış, göbeği kemer tutmayan kalın bıyıklı köşe yazarlarından biriyle tavla oynuyor sanır. Bu toplantıya haber vermek için aradım Berin'i, gelemeyeceğini söyledi. Biraz insan içine çık kızım dedim. Nedir bu dünyadan bezmiş halin? O kadere küstükçe kader de ona küsüyor. Farkında değil. Ya asıl geçenlerde şu senin aranjman Aysel'i nerede gördün biliyor musun? Ne zamandır görmüyorum onu da diyorum. Sahi nerede gördün? Atina'da. Uluslararası bir toplantı için gitmiştik. Bir baktım bu kaltak baş köşeye kurulmuş oturuyor. Meğer Yunanlı bir armatörle evlenmiş. Para içinde yüzüyor. Bir lüks, bir ihtişam. Bakma sen. Adam da dut gibi aşık bizimkine. Gözünü ayıramıyor kaltaktan. Bak bu iyi olmuş diyorum. Ona siz zamanlarına yetişemedi diye pek üzülüyordu. Ara kapatmaya da rövanş alma konusunda üstüne yoktur Aysel'in. Valla dış politika konusunu bizim Aysel'in eline bıraksalar nafaka diye 12 adayı alır da öyle döner memlekete. Cemile gür bir kahkaha patlatıp pantolonu çekiştirerek kemerini düzeltiyor. Utanmasa Türk erkeklerinin pantolonlarına bir türlü yerleştiremediği şeyi o bulup yerleştirecek. Aysel eğlenceli kızdır diyorum. Memleket hudutlarının ona dar geleceği belliydi zaten. Artık bir dahaki sefere Hollywood'da rastlarsın ona. Benim tanıdığım Aysel'i ne Atina keser ne 12 adalar. Seni şu Güngör'de uzun zamandır görmüyorsundur diye sistemli bir alaycılıkla soruyor. Haklısın, onu da uzun zamandır görmüyorum. Dolayısıyla senin şu diye sorduğun kişiler uzun zamandır şu benim olmaktan çıktılar Cemileciğim. Bizim patronun Sarıyer sırtlarındaki villasının dekorasyonunu o yapmış. Bir görsen rüya. Mesleğinde doruna çıkmış kaltak. Gördüğünüz gibi haber Cemile'nin dilinde kadın olmak ile kaltak olmak aynı şey. Onun kaltak diye söz etmediği tek kadın herhalde annesidir. Cemile'nin patronun villasına ait iştahla anlattıklarına şaşırmıyorum. Güngör'ün bir iç mimar olarak başarısını, olumsuzlukları görmede, kusur bulmada hayli yetenekli olan gözlerine borçlu olduğunu düşünmüşümdür hep. Her şeyin kusurunu, hatasını görmeye bunca ayarlı gözler, elbette iç mimar ya da dekorasyon gibi sıkı bir titizlik gerektiren işlerde insana çok yardım eder. Yoksa bu memlekette inşaatçılarla, ustalarla uğraşmak, onların kahrını, derdini çekmek, en önemlisi akıllara gelmeyecek yanlışlıklar, hatalar yapmadaki üstün yeteneklerle baş etmek kolay iş değildir. Bir de Güngör'ün tıpkı Metin gibi kendinden aşağı gördüğü insanları, özellikle de erkekleri azarlamaktan, haşlamaktan hoşlandığı düşünülürse, mesleğinin sağladığı bu avantajın ona bir ayrı zevk verdiği tahmin edilebilir. Az önceki uyarıyı hiç yapmamışım gibi gene cümlesine aynı biçimde başlıyor haber Cemile. Senin şu Güngör'ü ne yaptığını duydun değil mi? Duymadım Cemile diyorum. Biliyorsun her şeyi en son ben duyarım. Hatta çoğu kez duymam. Sen rahat rahat anlatmana bak. Eski ortağının karısını ayartmış abi ya. Adam Güngör'e silah çekmiş, karakolluk falan olmuşlar. Kadın bayağı tutulmuş Güngör'e. Kocayı çocukları bırakıp Güngör'ün evine taşınmış. Şu işe bak sen. Ne karıymış ya. Güngör'ün onca çabasının, gayretini, sabrını hiç olmazsa bir yerlerde sonuç veriyor olduğunu görmek insanın adalet duygusunu güçlendiriyor. Kızını alamamış, sen Leyla'yı tanır mıydın diyor bu kez de. Hangi Leyla diyorum, antikacı Leyla mı? Yok canım, bizim okuldan değil, tanırsın mutlaka, Leyla işte canım diyor. Adalı Leyla, kocasından ayrılıyormuş, üçüncü koca bu eskitti. Sen kendisi daha azını eskitmiş gibi. En son adaya gittiğimizde görmüştük. Çok güzel bir evleri vardı. Öyle çiçekler içinde koca bir verandası vardı. Adanın en güzel verandası abi ya. Öyle Amerikan filmleri gibi. Salıncaklı falan. İnsan bir yaştan sonra koca boşamamalı. İdare etmeli artık. Üç koca aldı. Üçü de birbirinin zıttı. Biri birini tutmuyor. Bundan sonrasında işi çok zor kaltan. Erkek dediğinde o kadar çok çeşit yok ki. Hepsi aynı aslında ama anlamak zaman alıyor işte. Birden haber Cemile'yi o halde erkeklerden söz ederken dinlemek komiğime gidiyor. Gülmeye başlıyorum. Neye gülüyorsun diyor. Hiç diyorum. Erkeklere gülüyorum. O da beni hiç olmazsa bir esprisine güldürebilmiş olmasına sevinerek gevrek gevrek gülmeye başlıyor. Sonra benim ilgilenip ilgilenmediğimi aldırmaksızın Leyla adındaki tanımadığım bu kadın hakkında bir dolu şey anlatmaya başlıyor. Sözü fazla uzatmasını engellemek için bu kadını tanımıyorum Cemile diyorum. Tanısan seversin diyor. Şu yaşıma gelmiş olmama rağmen sevebileceğim bütün insanları henüz tanımamış olmak beni hem üzüyor hem de hayatımın geri kalanı için bir ümit kapısı oluyor Cemileciğim diyorum. Aman sen de diyor, hiçbir şeye ciddiye almazsın. Hiçbir şeyi ciddiye almayan ben oluyorum öyle mi? Demek Cemile de beni öyle biri sanıyor. Şu dünyada kimse kimseyi tanımadan ölüyor aslında. Kendi anlatıcıkları tükenmeye yüz tutup benden hiç laf söz alamayacağını anlayan haber Cemile, bir süre yüzüme bu kızdan adam olmaz dercesine baktıktan sonra bana müsaade diyor. Çok kalamayacağım zaten, iş güç beni bekliyor. Birkaç masa daha yapayım bari, hadi eyvallah. Hiçbir erkek Cemile kadar iyi eyvallah çekemez. Sırf bu son sözü duymak için bile onunla bir sürü sohbet edebilirsiniz. Hele kendini iyice kaptırdığı bazı zamanlar bir elini göğsüne götürüp boynunu hafifçe kırarak bir eyvallah deyişi vardır ki gerçek bir hayat mizanseni harikasıdır. Karşılaştığımız andan itibaren şaşkın ve küçümseyici bakışlarım Cemile'nin üzerine bir an bile eksik etmemiş olan Tude, Cemile'nin ardına alaycı bir ifadeyle soruyor. Bu amca kim Nermin ablacığım? Bir kahkaha koyveriyorum. Ay o amca kimin annesi bir bilsen diyorum. Bu sırada uzaktan birileri el sallıyor ama kim olduklarını seçemiyorum. Ben de el sallıyorum. İşlerinden biri irisi olmalı. Turisteriz. Bu memlekette bu kadar zayıf çok kadın yok. 34 beden 48 kilo iris. Daha ortaokuldayken adını turist irisi taktığım bu kızın büyüyünce turizmci olması benim ne kadar uzak görüşlü bir kadın olduğumun bir kanıtı sayılabilir mi? Sen acıkmadın mı Tude diyorum. Hani sana şöyle güzel bir tabak hazırlayalım. Hem burada arkadaş geçeceğin çok çocuk var görüyorsun. Bir an önce onların arasına karışmaya bak. Tude masadan sevinçle ayaklanırken ben onlara gösteririm dercesine gülümsüyor. 24. ayrımın sonu sayfa 307.